Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Ülkemizde ve dünyada gerek güçlü köklü yerel müziğimiz, gerek klasik müzik ve caz müziğinde yorumcu ya da besteci olarak Türk ve dünya müziğini besleyen, yaşamını müziğe adamış olup müzikte iz bırakanlar TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Bizler Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, sanatçı aynı zamanda öğretim görevlisi iki arkadaşız. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz ve bu TRT aracılığıyla bu programda sizlere konservatuardan gerek öğretim görevlileri gerek sanatçılar ve Türkiye'den hatta Türkiye'den dünyaya uzantılı sanatçılarla birlikte müzikte iz bırakanlarda buluşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Müzikte İz Bırakanlar programımızda Türkiye'de hatta dünyada değil mi Bora? Evet. Müziğiyle iz bırakanları siz sevgili dinleyenlerle buluşturmayı, TRT aracılığıyla buluşturmayı hedef edindik. Ülkemizin sanatçıları dünyanın her yerinde varlar ve Türkiye'nin sesi oluyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. İşte şimdi sunalım mı birlikte o virtüözlerden biri olan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizim bu stüdyolarda konuğumuz. Kendisini lütfen sen sun Boracığım.
Evet. Bugünkü konuğumuz sevgili Emre Elivar, piyanistimiz Emre Elivar. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili Emre, ben şimdi tabii dinleyicilerimiz bilmiyor ama Emre ile de çok derin bir dostluğumuz var bizim. Program boyunca ona Emre diye hitap edersem lütfen kusuruma bakmayın. Çocukluğumuzdan beri de birbirimizi tanıyoruz. Emre'nin yurt içinde ve yurt dışında birçok başarısı var. Birçok birincilikleri var. Uluslararası yarışmalarda, ulusal yarışmalarda birçok birincilikleri aynı zamanda. Ve tüm dünyadaki salonlarda çalmış bir piyanistimiz, bir virtüözümüz.
İstersen sevgili Bora biyografisinden biraz bahsedelim sevgili dinleyicilerimize.
Evet.
Sevgili Emre, Ağustos 1976 Ankara doğumlu. 5 yaşından itibaren, ne kadar küçük 5 yaşından itibaren Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı bölümünde sınıf atlayarak, değil mi? Sınıf atlama denilen bir şey vardı. Ondan birazcık da bahseden sen sevgili Bora, belki dinleyicilerimiz bilmez.
Tabii. Ya burada bir şey düzeltmek istiyorum. 5 yaşından itibaren tabii konservatuvar eğitimi başlamıyor ama 5 yaşında Emre piyanoya başladı.
İşte o yüzden altını çizdim.
Evet. 11 yaşında konservatuvar eğitimine beraber başlamıştık onunla.
Sınıf atlamaktan bahsedelim bile nasıl
evet,
bir şey.
Evet, yani Emre içerisinde bir rekor kırarak 10 yıllık okulu 7 senede bitirdi. Daha önce özel statüde Fazıl Say, Muhittin Dürroğlu gibi piyanistlerimizin kurmuş olduğu özel statü kalktığı için 7 yılda 3 kez sınıf atlayarak 10 yıllık okulu bitirdi. Daha sonrasında neler yapmış? Siz devam edin Seçil Hanım.
Sevgili Emre hocanız Profesör Kamran Gündemir'di. Bu parlak ve gelecek vadeden mezuniyetin ardından Alman devlet bursu kazanan sanatçı 1996 yılı Ekim ayında Dresden, değil mi?
Evet.
Sevgili Emre, Karl Maria von Weber Müzik Akademisi'nde Profesör Peter Rosel ile çalışmasını sürdürdü. Sonra 1996'da master derecesini yine birimcilikle tamamladı. Sürpriz değil tabii bize bu. Aynı akademide başladığı virtüözite doktorasını Ekim 1999'dan itibaren Berlin Hans Eisler Müzik Akademisi'nde sürdürdün. Sonra da bu eğitimini Şubat 2005'te 80 yıllık okul tarihinin en iyi derecesini alarak birimcilikle tamamladın. Sevgili Emre Elivar, aynı zamanda genç yaşlarından itibaren çeşitli uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüllerle yeteneğini tamamen kanıtladı. İsterseniz bunu bir Emre'nin ağzından dinleyelim değil mi sevgili
evet.
Bora? İlkini ben söyleyeyim.
Pekala.
1999'da Uluslararası Bremen piyano yarışması, değil mi?
Evet.
Orada ödül kazandık.
Evet.
Daha sonrasında ne yaptık Emre? Senden duymak.
Yine aynı sene 99 senesinde Porto'da, evet. Cidade do Porto yarışmasında ödülüm var. Ondan evet. Sonra 2000 senesinde Cincinnati'de Amerika'da World Piano Competition'da ödülüm var. 2001 evet. Galiba Steinway ödülü, arkasında 2002 Schnabel, Arthur Schnabel ödülü ve Van Dom Prize 2003 senesinde.
2003 senesinde ne güzel, ne mutlu. Çok gurur ve onur duyuyoruz gerçekten.
Teşekkür ederim.
Bir de Özgür Aydın'la birlikte hazırladığınız bir proje var yanılmıyorsam. Biraz ondan da bahsedelim.
Tabii
bize
ki.
Anlatırsan
tabii
onu.
Tabii ki sevgili Özgür'ün ortaya çıkarttığı, tasarladığı bir projeydi. 2005 senesinde İstanbul Festivali'nde bunu yaptık. Johann Sebastian Bach'ın çok büyük bir eseri, bütün prelütfüglerini,
evet.
Tam Tampere'li Piyano isimli iki defter oluşan büyük eserini ortaya çıkarttık. İlk defa Türkiye'de bunlar başından sonuna seslendirildi.
Evet.
3,5 saat sürüyor aşağı yukarı her biri. Oh. Bizim için de yorucu bir konser oldu, dinleyici için de yorucu bir konser oldu. Fakat önemliydi çünkü ilk defa yapıldı bu Türkiye'de. Bunu daha evvel İzmir'de yaptık. İstanbul Festivali'nden sonra da Antalya'da bir kez daha sahneye çıkardık. Özel proje oldu ve çok sık rastlanan her den bulunan bir proje olmadı. Keyifli oldu o yüzden de.
Tabii senin yapacağın iş ancak böyle olur bence. O yüzden ayrıcalıklısın, o yüzden Emre eli varsın değil mi? Hem mesleğinde hem de yaptığın işlerde, müzikte ve sanat hayatında da iz bırakıyorsun bence. Çok güzel.
Teşekkür ederim.
Bizim evimizin, konservatuarların bir TRT geçmişleri oluyor aslında baktığımızda. Benim de mesela konservatuarda öğretim görevlisi olmadan önce TRT Çocuk bölümünde metin yazarlığım vardı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevliliğine başladım. Sevgili Bora'nın da aynı şekilde. Senin de var TRT'de yaptığın işler ve başarılı çalışmalar. Onlardan da biraz bahsedelim
tabii
dinleyicilerimize.
Tabii ki zevkle. Daha Ankara'da okurken Almanya'ya gitmeden evvel rahmetli Hikmet Şimşek'in Çağdaş Türk Bestecileri
anlıyoruz.
Programı için çok fazla kayıt yaptım.
Evet.
Sık sık geldim ben de hem Ankara Radyosu'na hem Orkun Stüdyoları'na.
Ne güzel.
Bu 2-3 sene boyunca sürdü Ankara'da okuduğum zaman dilimi içerisinde. Arkasından çok defa programlara katıldım. Her zaman da büyük keyifle bunu yaptım. En son beraber yaptığımız projede 2010 senesi Chopin'in 200. doğum yılı sebebiyle yapılan bir CD kaydı.
Evet.
Bir konser kaydı gibi herhangi bir montaj olmaksızın yaptığımız bir CD. O da geçtiğimiz sene
yapıldı.
Yine TRT antetiyle, Ulus Müzik
çok
antetiyle piyasaya çıktı. Evet.
Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz
teşekkür
efendim.
Teşekkür ederim.
Evet. Emre eli var. Bir ayağınız da sizin Berlin'de. Öyle
evet.
Değil mi? Berlin'de bir Türk sanatçısı olarak yaşamak nasıl bir duygu acaba? Başlangıcından itibaren nasıl bir maceraya başladın? Daha sonrasında neler yaşadın ve günümüze nasıl geldin? Bizler sevgili Bora'nın da dediği gibi konservatuara birlikte, o maceraya birlikte başladık. Ama sonra Emre üstün başarısı ve yeteneğiyle birincilikte alarak, değil mi, Berlin'de yaşamaya başlamış oldu. O dönem nasıl başladı Emre? Ondan biraz bize bahseder misin lütfen?
Tabii ki, tabii ki keyifle. Tabii genç yaşta insan yurt dışına çıktığı zaman bir bocalama sürecini ister istemez yaşıyor. Bambaşka bir yaşam kültürü, bambaşka öncelikler hayatta. Fakat tabii yine hala eğilip bükülebildiğimiz bir yaş. 19
evet.
yaşında, 20
kaç
yaşında.
Kaç yaşındaydın? 19-20 yaşındaydın.
Aynen öyle.
Evet, çok genç ya,
hala daha hayatı öğrenmek, hala daha kişinin oluşmasını, o tamamlanma sürecini yaşamak evresi. Tabii ki zor çekiliyor gidildiğinde. Fakat evet. Tabii bir ideal, bir hedef peşinde koştuğu için ve onun için gittiğinde insan her türlü sıkıntının üzerinden, yani altından kalkmayı, üstünden çıkmayı da bir şekilde kendisini zorlayarak da olsa beceriyor. Belli bir zaman sonra alışmaya başlıyorsunuz ve daha fazla sevmeye başlıyorsunuz içinde bulunduğunuz ortamı. 3 sene geçirdim ben Dresden'de, işte oradaki master öğrenimi yaparken. Arkasından Berlin'e gitmeyi tercih ettim çünkü belirli bir yerden sonra hem okul değiştirmek, hem şehir değiştirmek ve hem de hoca değiştirmek gerekiyor. Çünkü yaptığımız işte beraber çalıştığınız insan kadar, içinde bulunduğumuz akademi kadar yaşadığınız şehir de önem kazanmaya başlıyor. Beslenmek zorundasınız bir yerden. Berlin de bu açıdan gerçekten çok fazla imkan sunan bir şehir. O yüzden Berlin'i tercih ettim. Biraz da uzun kaldım Berlin'de, eğitimde daha fazla uzattım. Ve arkasından da eğitim sonrasından da orada kalmayı tercih ettim. Hem okulda hocalık yapmaya başladığım için ve hem hakikaten Berlin'de bulunmaktan, Berlin'in sanat hayatı içerisinde bulunmaktan, orada nefes almaktan mutlu olduğum için. O yüzden
mesela Almanca biliyor muydun sen?
İlk gittiğimde bilmiyordum.
Evet, çok zorlanmışsındır eminim.
Tabii bir avantajım vardı. Alman devlet bursuyla gittiğim için ilk 4 ay boyunca bizi Goethe Enstitüsü'nde yoğun dil kursuna soktular.
Hocalıktan bahsediyorsun çünkü aynı zamanda hani her ne kadar usta çırak işi olsa da bir şeyleri anlatmak gerekiyor
tabii
teknik
ki,
açıdan
tabii
değil
ki.
Mi?
Yani tabii ki belli bir zaman sonra ya bir geçmişiniz olduğunda Almanya'da dilde ister istemez öğrenmek durumunda kaldığınız bir şey haline geliyor. Zaten orada daha uzun süreli kalmayı en başından beri düşündüğüm, istediğim için bu da doğal olarak gelişti. O 4 aylık dil kursu size tabii çok ciddi bir imkan sunuyor belki. Ama arkasından sokağa çıktığınızda ve özellikle çeşitli bölgelerin lehçeleriyle konuşan insanlarla karşılaştığınızda durum o kadar da parlak olmayabiliyor ilk başlarda.
Evet.
Bu da zamanla aşılan bir şey. Tabii içinde olmak gerekiyor. Hakikaten orada tökezliye tökezliye, potlar kıra kıra değil özellikle.
Evet.
Bunları becerip arkasından hem gerçekten konuşmak, iletişim kurmak evresinde hem de yani ders vermek, bir şey öğretmek evresinde yeterli seviyede Almanca oluşuyorsunuz ister istemez.
Evet. İsterseniz şimdi sevgili Emre'nin müziğini biraz dinleyicilerimizle paylaşalım.
Sevgili Emre, şimdi Emre'nin birçok CD kaydı var. Onlardan bir tanesini bugün birazcık sunalım istedik. Bir de Türk bestecisi olsun. Sevgili hocamız, sayın hocamız rahmetli oldu tabii. O da Türk beşlerinden Necil Kazım Akses'in eserlerinden oluşan bir CD'si var Emre'nin. Oradan minyatürler ya da 10 parçadan hangisinden başlayalım Emre? Hangisini çalacaksın bize şimdi?
Minyatürler olsun diyeyim.
Evet, bu 7 parçalık bir albüm minyatürler. İstersen bunu 2 formatta dinleyelim. İlk
çok
önce 3 parçayı yapalım. Daha sonra 4 parçayı dinleriz. 4, 5, 6, 7'yi. Bize biraz bahsetmek ister misin minyatürlerden? Çalışırken neler hissetmiştin? Nasıl bir eser?
Olur, şimdi bahsedebilirim.
Öncesinde ve üzerine dinleyelim istersen.
Tamam.
Anons edip sonra.
Minyatürler, Necil Hoca'nın, rahmetli Necil Hoca'nın yazdığı çok özel eserlerden bir tanesi. Vefatından sonra bir CD oluşturmak fikri ortaya çıktı değerli oğlu. O zaman Hanover Başkonsolosu'ydu. Ahmet Akses vasıtasıyla çok da hakikaten mutlu oldum. Çok da onur duydum böyle bir kayıt içinde bulunmaktan. Sevgili Özgür, az evvel bahsedeceğim Özgür Aydın'la ve sevgili Aylin Çakıcı ile beraber bu CD oluşturuldu. Benim çaldığım eserler minyatürler ve 10 piyano parçasıydı. Minyatürler hakikaten çok küçük çapta, çok zarif.
Adı
çok
üstünde değil mi?
Aynen aynen. Çok küçük bir çerçeve içerisinde fakat çok büyük bir renk zenginliğine sahip bir eser demeti. 7 parça senin de söylediğin gibi. Hazırlanma evresi tabii yine Almanya'da oldu. Hanover yapıldı bu kayıtlarda. Tabii çok şey düşünmeye başlıyor insan. Ta Ankara'da okuduğu zamanlardan gözünün önüne kareler gelmeye başlıyor. Çok saygı duyduğumuz, hakikaten çok hepimizin hayatında önem arz eden bir insanın hatırası devreye giriyor. Güzel bir süreç oldu ve kayıt da esasında çok uzun sürmeden bir gün içerisinde hallettik. Her iki senede hakikaten çok keyifli oldu ve iyi bir kayıt olduğunu da düşünüyorum arkasından. Her üçümüzün yaptığı işte ortada toparlandığında ve ortaya çıktığında iyi bir kayıt sunduğumuzu düşünüyorum.
O zaman şimdi bunu böyle merakla bize anlattın. Dinleyicilerimiz de çok merak ediyor. Ben özellikle çok merak ediyorum. Hemen dinlemek istiyorum.
Tamam.
Dinliyoruz o zaman.
Evet. Emre Eli var, çalıyor. Necil Kazım Akses'in Minyatürler isimli piyano parçalarından ilk üçü, 1, 2 ve 3 numarayı dinliyoruz.
Thank you.
Piyanistimiz Emre Elivar'dan Necil Kazım Akses'in Minyatürler isimli piyano albümünden ilk üç parçayı dinledik.
Gerçekten muhteşemdi.
Evet. Tebrikler Emre.
Tebrikler. Nasıl oluyor çalarken bu ruh durumunu nasıl yakalıyorsun Emre? Yani bir sanatçı için o ilahi duygulara ulaşmak nasıl bir şey? Piyanoda parmakların birleştiği zaman ne oluyor da bu güzel ezgiler çıkıyor ortaya? Bana biraz anlatır mısın, dinleyicilerimizle paylaşalım.
Tamam. Çok dünyevi başlıyor esasında süreç. Bir eseri öğrenmek en başında not okumakla başlıyor. Bestecinin bize verdiği teksti okuyarak, bunun içinden ne çıkartabileceğimize bakarak en başında işe başlıyoruz. Tabii zaman içerisinde yorumculuk da yaratıcı bir meslek olduğu için benim anladığım şekliyle olay şuraya geliyor. O çalışma evresinde, o uğraşma evresinde, o içselleştirme evresinde hakikaten sanki eseri kendim yazmış, kendim bestelemiş gibi bir hale gelmek durumundayım.
Senin olmaya başlıyor.
Esasında. Ki arkasından ortaya çıkan şeyde bestecinin adı yanında benim de adım yer etsin, bir bileşim ortaya çıkabilsin. Bu asla ve asla bestecinin önüne geçmek anlamında değil ve keza sadece bestecinin yazdığı, salt bestecinin yazdığı şeyi verip buna kendimden hiçbir şey katmamak da değil. Bu tabii ince çizgiler bunlar.
Evet.
Hem çok fazla ön plana çıkıp eserin dokusunu, doğal dokusunu bozmak riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem de çok fazla kendinizi geri plan iterek aslında bir bilgisayarın becerebileceği notaları verme olayını da yapmakla kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Bu ince bir çizgi. Fakat tabii bu zaman içerisinde artık rutin hale geliyor demek pek doğru değil belki. Çok hoş bir kelime değil rutin ama zaman içinde bu bir alışkanlık haline geliyor. Bu bir sistem haline geliyor artık. İşi böyle yapmaya başlıyorsunuz. İşte her zaman tırnak içerisinde. Çünkü asla işle sınırlı kalmıyor bu. Sabah 9'da açıp akşam 5'te kapattığımız bir durum değil burada.
Asla
yaşanan.
Değil, evet.
Hepimizin bildiği gibi. Yani bu hakikaten bütün hayatı kapsayan bir süreç. Tabii çalışma evresi sadece piyano başında olmuyor. Piyano başında esasında daha evvelden kurduğumuz, tasarladığımız şeylerin realizasyonuyla, bunların gerçekleştirilmesiyle uğraşıyoruz. O oluşturma süreci kafada her zaman yapılıyor. Çalışma evresinde, piyano başında olmadığımız zamanlarda. Yolda yürürken, yemek yerken, gezinirken, dolaşırken, herhangi bir şey gördüğümüzde, bir resim gördüğümüzde, bir bina gördüğümüzde insan her an bir şekilde bağlantı çıkarmakla meşgul. Bu kendimizi zorlayarak da yarattığımız bir şey değil zaten. Tabi arkasından hakikaten eserin olgunlaştığını gördüğümüzde bunu sahneye çıkarmak evresi ortaya çıkıyor. O da başka bir şey. Yani müzik, tiyatro ile beraber işin üretildiği ve sunulduğu anın ortak olduğu bir sanat dalı ve yani o anda ortaya çıkartıyoruz. Simultan bir şekilde ortaya çıkartıyoruz her şeyi. Tabii ki her türlü kazası, belası, her türlü
günahıyla.
Aynen sizin. Öyle. Günahıyla ve sevabıyla. Ama işin de tabii enteresan kılan, işi daha zevkli, daha cazip kılan şey de esasında bu. O sahne atmosferi diğer türlü.
O ana kadar yalnızdın. Yani tek başına odada çalışıyordun piyanonla. Ama o anda bir topluluk var seni dinleyen. O zaman daha başka bir duygu oluyor değil mi?
Kesinlikle.
Daha güçleniyor.
Kesinlikle. Yani sahnenin size katması gerekiyor.
Yani performans anı aslında çok kısa ama öncesinde çok uzun bir çalışma süreci var her eseri değil mi?
Kesinlikle.
Ben burada bir küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Picasso'dan küçük bir hikaye. Bir zengin Picasso'dan horoz resmi yapmasını ister ve Picasso da bunun için 3 ay süre talep eder. 3 ay sonra elinde boş bir kağıtla gelir ve şipşak bir horoz resmi karalar. Adam şaşır ve kızar. Madem bu resmi 10 saniyede bitirecektin, benden neden 3 ay mühlet istedin diye. Picasso çantasından yüzlerce horoz eskizi çıkarıp önüne atar. Bu resim 3 aylık bir çalışmanın ürünüdür der. Terlemeden olmaz. Tabii ki bizim işimiz de biraz böyle. Yani performansçıların, müzisyenlerin işi, özellikle bir piyanistin eserleri hazırlanması. Sahneye çıkıp belki bir parça 3 dakika 5 dakika sürüyor ya da bir konçerto yarım saat 1 saat sürebiliyor. Fakat aylarca öncesinden önce çalışmak gerekiyor değil mi Emre?
Elbette.
Yani işin teknik kısmını halletmek bile yetmiyor. Yani onun üzerine renkler aranıyor. Biraz bahsedebilir misin bu süreçten? Nasıl hazırlanılıyor?
Tabii ki.
O konsere.
Yani teknik kısmından kasıt, yine anladığım şekliyle söyleyeyim. İşte teksti okumak, teksti öğrenmek ve olabiliyorsa hakikaten ezberlemek. Bestecinin verdiği, yazdığı şeyleri, işte dinamikleri, nüansları, bestecinin verdiği, nasıl diyeyim, bilgileri.
Nota üzerinde
yazan bilgileri, enformasyonu tam anlamıyla öğrenmek. Ama işte bu işin teknik tarafı, arkasından hakikaten klasik ya da klişe bir tabirle söyleyeyim, ruh katmak elbise devreye giriyor. Hakikaten bir karakter kazandırmak.
Mesela Emre, sen Beethoven'ın bir sonatını çalıyorsun diyelim. Hı-hı. Yani bu Beethoven o teksti yazdığı zaman sadece nota üzerinde duran bir şey aslında. Hı-hı. Sen onu çaldığın zaman o canlı bir hale dönüşüyor. Öyle. Yani müzik sanatı aslında çok enteresandır. Yani yaşayan bir şey olarak görürüm ben onu. Bir zaman süreci içerisinde olan başka bir sanat dalı var mı? Yani resim mesela yaparsınız, statiktir, durur. Önceden boyarsınız ve durur. Ama müzik her seferinde doğar ve ölür aslında. Hı hı, hı. Ve yaşar doğal olarak, evet, da.
Bu oyunculukta da böyle.
Oyunculukta da böyle. Yani, sahne sanatları şey. Böyle.
Evet. Bedenini kullanan sanat dallarında daha çok böyle. Her seferinde dediğin gibi sevgili Bora, çok beğendim şu anda o sözü. Gerçekten doğuyor ve ardından ölüyor yani. Evet.
Bu aynı zamanda yaptığınız, ortaya koyduğunuz her performansın da birbirinden farklı olması durumunu ortaya çıkartıyor. Çünkü insan anlık bir işte, o anda üretip o anda sunduğunda hakikaten birçok parametre var hayatında aynı olmayan. İnsanın kalp atışı bile iki performans arasında aynı olmayabiliyor.
Evet.
Olmaması da gayet normal zaten. İnsanın o an aklından bambaşka bir şey geçebiliyor. O an ortaya koymak istediği duygunun yoğunluğu birebir aynı olmuyor. O an bambaşka bir bağlantı, bambaşka bir gönderme, bambaşka bir görüntü belirleyici olabiliyor insanın.
Fakat
beyninde ve gözünün önünde.
Bu arada notalarda hiçbir değişiklik yok değil
tabii
mi Emre?
Ki,
yani
tabii
dinleyicilerimiz
ki.
Sanki farklı bir şey çalıyormuşsunuz gibi algılayabilir ama sayın dinleyiciler, yani notalar aynı ama her çalışınız farklı olabiliyor. Yani Emre'den dinlediğimizde o Beethoven'ın sonatını farklı bir haz alabiliyoruz. Brendel'den dinlediğimizde farklı bir haz alabiliyoruz. Emre kendi farklı çaldığı bir zamanda kendi de farklı bir haz alabiliyor.
Kesinlikle.
Ama eser aynı. Yani söylenen sözcükler aynı gibi.
Aynen
düşünülebilir.
Öyle. Aynen öyle.
Değil mi?
Yani tabii estetikten bahsettiğimiz için kesin doğruların, sarsılmaz gerçeklerin var olmadığı bir bölgede dolaşıyoruz aslında bu işi yaparken. Ve bu yüzden de olaya birçok farklı açıdan yaklaşmanın, birçok farklı şeyin altını daha fazla çizmenin veya daha fazla arka planı yapmanın mümkün olduğu bir alandayız. İnsan her zaman farklı şekilde söylemek istediği aynı cümleyi ortaya çıkartabilir. Farklı bölgesine, farklı kelimelerine, hatta farklı cedilerine vurgu yapmak isteyebilir. Bu dediğim gibi insanın o andaki harita ruhiyesinin de devreye girdiği bir durum.
Hı hı.
Ama bu asla tabii bunun ilgili az evvel söylediğim gibi ne bestecinin önüne geçmek ne de kendini çok fazla geri plan atıp sadece bir bilgisayar gibi onu tekrar onu sadece vermek. O ince çizgi burada da geçerli. Tabii ki işin doğasını, işin çerçevesini, işin genel konseptini bozmamak son derece önemli burada. Yani keyfe keder gitmek yapabilebilecek en kötü şey, en tehlikeli şey. Çünkü hakikaten verebileceğim bir tek kelime varsa aslında gerçekten bu saygısızlık oldu. İnsanın kendine karşı da saygısızlığı, verdiği emeğe karşı saygısızlığı, belki bundan daha fazlası çaldığı eserin bestecisine karşı saygısızlık. O yüzden bu dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor.
Evet.
Peki bu anlattığınız muhteşem o doğum anını, öyle o anlarda yaratılmış olan Emre'nin müziklerini tekrar dinlemek için, sayın dinleyicilerimize de dinletmek için istersen Bora onları bir sun bize.
Tabii ki. Minyatürlere devam edelim isterseniz.
Evet.
İlk üç parçayı dinlemiştik biraz evvel. Necil Kazım Akses'in eseri. 4, 5, 6 ve 7'yi dinliyoruz şimdi. Piyanistimiz Emre Elivar'dan Necil Kazım Akses'in Minyatürler isimli piyano albümünden 4, 5, 6 ve 7. parçayı dinledik. Tebrikler Emre.
Tebrikler Emre'ciğim. Emre, bu özellikle Türk bestecilerin eserlerini Berlin'de özellikle oradaki Almanlara, oradaki kalabalığa, bütün insanlara sunduğunda nasıl tepkiler alıyorsun? Onlar Türk bestecilerinin müziklerini nasıl buluyorlar ve nasıl hissediyorlar? Sana geçen duygu nedir orada?
Tabii şey, çok alışıldık olmayan şeyler var. En başında bu aksak ritimler dediğimiz işte 5-8'lik, 7-8'lik, 9-8'lik aslında adını olmasa da ritmin ne olduğunu dinleyicilerin hepsi mutlaka biliyorlardır. Çok fazla var bunlar türkülerimizde, Türk sanat müziğinde, keza musikimizde bunlar çok yer eden şeyler. Bunlar tabii Avrupalı için çok bilindik şeyler değil ve Türk bestecileri de bölgelerden faydalandıkları için ve bunları sık sık ortaya koydukları için çok çarpıcı gelebiliyor bunlar. Dinleyiciye keza işte şey, bir Türk sanatçının Türkiye'de doğmuş büyümüş ve burada ilk eğitimini almış bir sanatçının Avrupa'da tırnak içinde söylüyorum onların müziğini yapıyor olması da onlar için enteresan bir durum oluşturabiliyor. Benim bir defa başıma geldi, Batı Almanya'da verdiğim bir konserde tebrik etmeye gelen bir dinleyicinin benim Türk olduğumu ısrarla bir inatla inanmamış olması. Pasaportumu göstermiş olmama rağmen inanmaması. Tabii ki onlara enteresan geliyor, ilginç geliyor. Belki kafalarındaki o klişe Türk imajına uymayan şeyler bunlar.
Siz bunu da kırıyorsunuz aynı zamanda aslında.
Tabii ki. Tabii ki. Yani Amerika'dan biraz daha farklı Avrupalı içinde ya da en azından Almanya üzerinde Türklere bakış. Türklerin her ırk, her millette olduğu gibi birçok şeyi becerebildiği, sadece belirli bir iş bölgesiyle de belirli bir yetenekle sınırlı olmadığını göstermek, bu da önemli.
Çok özür dilerim, lafını kesmiş gibi oldum ama mesela sen bir Alman besteciyi bir Türk olarak orada çaldığında, belki de bazen bir Almandan daha iyi de çaldığında şaşırtıcı oluyor tabii elbette onlar için.
Kesinlikle.
Yani oradaki tabii ilk giden işçiler, Türk işçilerin, yani bir algı var orada Türklerle ilgili bu.
O algıyı belki kırmış oluyor,
evet,
değil mi?
Evet, yani belki biraz daha eğitim düzeyi işte lise, ilkokul seviyesindeki insanlar gitmiş olabilir ilk önce orada çalışmak için. Daha sonra bu çok değişti tabii Almanya'da ama birçok sanatçı da var. Sen
kesinlikle
de bilirsin, o ressamlar, yine müzisyenler Almanya'da özellikle.
Tabii ki.
Ki sen tabii Amerika'ya da gittin, Almanya'ya da gittin, yani dünyanın birçok yerine de gittin, oralarda da çaldın aslında. Ama en çok Almanya'yı biliyorsun.
Evet, o içinde bulunduğum, yaşadığım için tabii, tabii ki.
Sizin gibi bu müzikte iz bırakan, sanatta iz bırakan yorumcularımız ve sanatçılarımızla bu kalıpları da yıkmış oluyor Türkiye aslında. Ne mutlu bize. Hepimiz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz sizlerle.
Evet, biraz daha müzik dinlesek daha güzel olacak galiba. Yine Necil Kazım Akses CD'sinden 10 piyano parçasından 3, 4 ve 8'i dinleyelim mi Emre?
Tabii, zevkle. Thank you.
Piyanistimiz Emre Elivar'dan Necil Kazım Akses'in 10 piyano parçasından 3, 4 ve 8 numarayı dinledik.
Sevgili Emre'cim, bir de şeyi konuşmak istiyorum, sana sormak istiyorum. Eminim ki şimdi radyosu başında bizi dinleyen gerek yurt içinden gerek yurt dışından dinleyicilerimizin, genç sanatçılarımızın merak ettiği bir şey. Onlara sanat hayatlarında daha başarılı olmaları için hangi tavsiyelerde bulunursun? Onların da hayallerinde vardır elbette ki senin gibi yurt dışına gidip performanslarını daha da arttırmak istedikleri ya da sanat hayatlarında daha başarılı olmak istedikleri rüyalar. Bunlar için onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Çok merak ediyorum.
Kısa ve öz çalışmak.
Bu kadar.
Tabii şey, yani bu hakikaten bir yaşam biçimi olmak zorunda. Bu hakikaten hayatınızla özdeşleşmesi gereken bir şey. Yani işte birazcık yapayım, arkasından birazcık başka bir şeyle uğraşayım. Bu öyle olmuyor. Hakikaten bunda gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, hakikaten bunda bir fark yaratmak istiyorsanız, kendinizi çok farklı şekillerde geliştirmeniz gerekiyor. Sadece piyano çalışarak bu olacak bir şey değil.
Evet, mesela dil, değil mi?
En başında okumak, diğer sanat dallarından faydalanmak, onlardan beslenmek, onlar hakkında da fikir sahibi olmak. Evet. Çünkü bir akımı, bir sanat evresini anlamak sadece müziği anlayarak, müzikle uğraşarak olmuyor. Etkileşimleri görmek gerekiyor. O akımların nasıl ortaya çıktığını görmek gerekiyor. İnsanların hayatlarını okumak gerekiyor. İnsanların kendi çektiği sıkıntıları görmek, onları o hale getiren evrelerin ne olduğunu görmek gerekiyor. Yani çok fazla şey var hakikaten yapılması gereken. Ve bütün bunlarla beraber hakikaten çok ciddi uzun bir zamanı piyano başında ve piyano başında olmadan da beyinde mental çalışma dediğimiz şekilde piyanoyla geçirmek. Evet. Bu piyano, piyanist olduğum için bunu böyle söylüyorum. Aynı şeyi kemancı için de, aynı şeyi bir oyuncu için de, aynı şeyi bir heykeltıraş veya resim için de söylemek tabii ki mümkün. Çünkü o süreç ortak.
Evet. Sadece birincilik alarak gitmeleri tabii biraz bu ütopik, hepimize bu böyle bu kadar başarılı olamayabiliriz belki, ama okullarını bitirdikten sonra bursları falan da araştırmaları lazım, değil mi?
Tabii ki.
Bu yolda kesinlikle kafaya koyup ben gideceğim ve ben yapacağım, bir Türk genci olarak, bir Türk sanatçısı olarak ben de müzikte adımı altın harflerle yazdıracağım ve iz bırakacağım deyip disiplin ve disiplinle birlikte o yolu takip etmelerini öneriyorsun.
Ya çünkü yetenek bakımından hakikaten sıkıntı çeken bir toplum değiliz. Bizim sıkıntımız biraz daha fazla organizasyon aşamasında.
Evet.
Ve bunu da çok daha iyi öğrenmek, çok daha iyi görmek, yapılmış halini görmek mümkün Avrupa'da. Bu yüzden Türkiye'de yetişen genç meslektaş adaylarıma diyeyim, hakikaten hep tavsiyem oluyor. Mutlaka çıkıp görmek gerekiyor. İlla orada kalmak, illa orada uzun seneler boyunca yaşamak değil. Fakat her şekilde orayı görmek gerekiyor ki hakikaten bu sadece uzun yıllar sürecek bir eğitim aşamasıyla da olmak zorunda değil. Masterclass'lar, arada yapılan kurslar vasıtasıyla da bunu görmek gerekiyor. Çünkü insan hakikaten ufkunu genişleten, insanı değiştiren bir durum bu.
Dinlemeleri de çok önemli.
Kesinlikle.
Değil mi? Yani bir sürü müzisyenler var, piyanistler var mesela. Genç bir piyanistin bence çok dinlemesi onun da ufkunu açacaktır.
Kesinlikle. Kurslara sadece aktif katılım değil, pasif katılım da, oradaki diğer katılımcıları dinlemek de son derece önemli. Ki Türkiye bu açıdan biraz şanslı bir duruma gelmeye başladı. Çok fazla kurs yapılmaya başladı Türkiye'de. Birçok yerde uluslararası, internasyonel insanlar da gelip burada genç piyanist adaylarıyla beraber oluyorlar. Onlara bilgi ve tecrübelerini aktarıyorlar.
Evet.
Hakikaten. Yani süreç her şekilde işliyor ve bu hayatın hiçbir evresinde duran bir şey değil. Ben artık oldum dediğiniz anda zaten işiniz öyle veya böyle bitiyor. İnsan
sanatta
her defasında
böyle bir şey yok. Aynen. Değil mi? Yani oldum değil, daha ne yapabilirim?
Aynen.
Daha nasıl kendimi geliştireyim?
Emeklilik yok yani.
Peki asla ve asla.
Ölene kadar devam eder.
Hep daha rafine, şey. Hep daha özel, hep daha derin. Hep daha.
Daha.
Ve hep bunun peşinden koşuyor insan.
Ne güzel, ne güzel.
Şimdi ben biraz önce programda Picasso'dan bir alıntı yapmıştım.
Evet.
Onunla ilgili bir hikaye. Ben bir tane daha yapmak istiyorum. Ve oradan bir şeye bağlayacağım. Belki de dinleyicilerimizin çoğu kişinin bildiği bir hikayedir bu. 40 yıl artı 10 saniye deyince anlayacaksınız tabii. Ben yine de anlatayım bilmeyenler için. Bir lokantada Picasso otururken bir adam yanına gelip tabir caizse tebelleş olur ve bir peçeteye onun için bir şeyler karalamasını ister. Picasso da birkaç kıvrak çizgiyle birkaç saniyede hemen bir şey karalayıp verir ve buyurun borcunuz şu kadar der. Yani yüklü de bir miktar para ister. Adam şaşırır tabii ve ama bu sadece 10 saniyenizi aldı der. Evet, ama 10 saniyede resim yapabilmek de 40 yılımı aldı.
Ya.
Şimdi tabii işin çok fazla ekonomik boyutuna girmek istemiyorum ama yani bir piyano sanatçısı yani bu kadar çok emeğin üzerine karşılığını o yönde de alabiliyor mu? Yoksa çok fazla hani reklamının mı yapılması gerekiyor? Yani popüler kültür de elbette şu anda çok baskın. Sevgili Emre de işte klasik müzik sanatçısı ağırlıklı olarak o repertuarı çalıyor. Bize biraz bahsedebilir misin bu konularda?
Yani tabii bu ekonominin parametreleri değişik. Zaten asıl ekonomiyle sanatın birbirinden ayrışmaya başlaması bu geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmaya başlayan bir durum. Popüler kültür tanımını ben tabii biraz enteresan buluyorum. Çünkü kültür özü itibariyle bir birikimi, bir yıllanmışlığı içinde barındırdığı için popüler nasıl bir araya geliyor bu benim için bir paradoks yaratıyor kafamda. Ama popüler müzik değil en azından bir örnekte. Tabii sadece üretime ve çabuk tüketime yönelik bir şey olduğu ve insanların çok daha fazla ilgisini çektiği için orada kazanılan para da haliyle çok daha büyük oluyor. Bu ne kadar talep gelirse o kadar artıyor bu çok doğal bir şekilde. Ya sanatla uğraşan insanların, ya derin sanatla uğraşan insanların bu bakımdan tabii ki popüler işler yapan insanlara göre bir avantajı olması söz konusu olmuyor. Ama zaten hakikaten çok zengin olayım, çok popüler olayım, herkes beni görsün tanısın diye bu işe girilmez. Onu yapmak isteyen bir insanın hemen en başında popüler bir işe kayması, popüler bir mecra akması çok daha doğru olur. Bu kendinizden birçok alanda olduğu gibi maddi anlamda da bir şekilde fedakarlık ortaya koymanızı gerektiren bir durum. Ama insan tabii ki bu işten, salt bu işi yapmaktan, bu işi insanlarla paylaşmaktan, bu işe ilgi duyan insanlarla paylaşmaktan aldığı keyif uğruna hakikaten buna da gerçekten katlanıyor. Çünkü zenginlik sadece maddiyatla ölçülebilen bir şey değil.
Elbette.
Ve hayattan aldığınız doyum da kazandığınız parayla orantılı olmuyor. Çok büyük
Evet.
oranda. O yüzden hakikaten sizi doyuran bir şeyse bu. Yani üçümüz de biliyoruz, ikiniz de biliyorsunuz bunu. Hakikaten her ne olursa olsun bile isteye bunun peşinden gitmek, bunu sürdürmek ve bundan hayatı idame ettirebilmek için gereken hazzı almak.
Evet, o zaman
Kesinlikle.
hayatımızda her zaman sanat olsun, edebiyat olsun, spor olsun, değil mi? Yani bu tip
Resim
şeylerle
olsun.
beslenelim.
Aynen.
Yani çok paramız olsa da ne yapacağız zaten, değil mi? Dünyayı gezeriz, biter bir yerde. Yani sanatsal, yani daha derin beslenmek gerekiyor belki de. Bunu da sanat bize sunuyor aslında.
Evet.
Schumann ne demiş?
Ne demiş?
Güzel bir ses demiş, Tanrı armağanıdır.
Aa, çok güzel.
Bu ses sadece insanların hani ses tellerinden çıkan ses değil, bir piyanistin piyanosundan çıkan, bir bastığı bir tuştan çıkan, tuş eden
Sesti.
çıkan
Tabii.
ses de. O
Öyle.
yüzden Schumann'ı burada Alman
Hı
besteciyi analım. Güzel bir ses Tanrı armağanıdır demiş. Evet sevgili Emre, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Müzikte iz bırakanların ilk konu olman sevgili Bora, sevgili dinleyicilerimiz ve benim için çok anlamlı ve özel oldu gerçekten.
Keza benim için de.
Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok heyecan
Peki.
vericiydi seninle yıllar sonra karşılaşmak
Benim için de,
sevgili
benim için de.
arkadaşım. Sevgili dinleyicilerimiz, müzikte iz bırakanların TRT Türkiye'nin Sesi Radyo stüdyolarında ilk konuğu Türk sanatçı piyanistimiz Emre Eli vardı. Müzikte iz bırakanlar her hafta Türkiye'nin dünyaya ulaşan bir sesini daha konuk etmeye devam edecek. Yapımda emeği geçen Sayın Gülşah Turgut Rahmanoviç'e, teknik masadaki Sayın Levent İsmail Veloğlu'na teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyoruz efendim.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.